Ayrım 22.
Hayatıyla ilgili en önemli kararı alırken akıllıca vereceğimiz izinlerle ona bu desteği sağlamamız çok çok önemli. Bir de tersini düşünelim. Kızımızı koruyoruz diye erkek arkadaşlarının olmasına, flört etmesine izin vermiyoruz. Ve böyle davrandığımız için kızımızın karşısına iki büyük tehlike çıkıyor. Birincisi, diyelim kızımız söz dinleyen bir genç. Hiç arkadaşı olmuyor, bizimle oturuyor, bizimle kalkıyor. Ve yıllar böylece geçip gidiyor. Kendisinin istemesine karşın evlenemiyor. Bir yuvası, çocukları olmuyor. Yaşlı annesi ve babasıyla yaşanmamış hayatını sürdürüyor. Onlar göçüp gittikten sonra da yalnız bir kadın olarak kalıyor. Şimdi soruyorum, bunu yapmaya hakkımız var mı? Aile kurbanı diyebileceğim öyle çok tanıdığım var ki. Örneğin bir tanıdığımın babası çok sıkıydı. Kızını yalnız başına hiçbir yere göndermez, okula bile eliyle götürür, eliyle gelip alırdı. Sonra ne oldu? Arkadaşları giderek teker teker evlendiler, çoluk çocuğa karıştılar. O ise hala babasının denetiminde yaşıyordu. Kimseyle tanışma fırsatı olmadı. Belki ailesi görücü usulüyle birileriyle tanıştırmak istemiştir ama sonuçta bu kadın hiç evlenemedi. Sinir hastası oldu ve uzun yıllar tedavi gördü. Burada önemli olan evlenememiş olması değil. Çünkü kendi seçimiyle evlenmemiş, yalnız yaşamayı yeğleyen kadınlar var. Onların çok sevdikleri işleri ya da bozmak istemedikleri bir düzenleri var. Böyle yaşamayı seviyorlar. Bu onların tercihi. Karar kendinin olunca iş değişiyor. Ama sözünü ettiğim tanıdığım evlenmek ve bir yuva sahibi olmayı çok istiyordu. Ve onun bu tercihini yaşamasına izin verilmemişti. Kötülüklerden koruyorum diye tüm yaşamını ezip geçmişlerdi sanki. Nice sıkı babalar var. Evlenen yine de evleniyor diye düşünenler de olabilir aranızdan. Herkes bir değildir. Kimi daha güçlüdür. Baskılara baş kaldırabilir ya da gizlice kendi bildiğini yapabilir. Ama kimileri yumuşak başlıdır. Kavga gürültü sevmez ve atılım yapabilmek için destek ister. Bir insanın kişiliği daha yumuşak diye niye şansını yitirsin, niye hayatında gerçekleştirmek istediklerine ket vurulsun? Adaletsizlik olmuyor mu bu? Kendi egomuzu tatmin etmek için bak nasıl akıllı uslu kızı var desinler diye gençlere mutluluğu çok görmeyelim. Tersine onun mutluluğuna gidecek yolda ona verebileceğimiz her türlü desteği verelim. İkinci tehlike ise konuşup anlaşmasına, arkadaşlık edip insanları tanımasına izin vermediğimiz zaman Rus ruleti oynar gibi evlilik yapmasıdır. Doğru dürüst tanımadan, ölçüp biçmeden yapılmış evlilikler pek çok kadında ruhsal bozukluklara yol açmaktadır. Kimi ailesinin baskısından bezip bir an önce kendimi bu evden atayım diye ilk isteyenle evleniyor. Uyumlu olmayan ve çok genç yaşta yapılan evlilikler deşildiğinde evdeki baskılı ortamdan kaçma arzusu çıkıyor ortaya. Oysa evinde rahat olan bir genç acele etmeyecek ve ancak evindeki sıcak ortamı sağlayabileceğine inandığı biri varsa evliliği düşünecektir. Kimi de ilk flörtüyle aman duyulmasın ya da eyvah duyuldu, evleneyim de laf olmasın bari diye düşünerek evliliğin gerçek anlamıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan çok yüzeysel nedenlerle evlenecektir. Oysa uygar toplumlarda gençlere ister kız olsun ister erkek önce karşı cinsle arkadaşlık etmeleri, onları tanımaları, kıyaslayabilmeleri için fırsat tanınıyor. Toplumun çizdiği ahlak kurallarına uyulduğu sürece bu tür arkadaşlıklara olumlu bakılıyor. Çünkü amaç o genç insanın doğru kararı verip mutlu olması. Bu kararı verebilmesi içinse düşünmesine, tartmasına izin vermek gerek. Kısaca amaçları bulanık değil net, amaca varış yolu da bulanık değil açık. İşte artık bizlerin de amaçlarımızı ve amaca giden yolları doğru ve açık bir biçimde görmemiz gerek. Amacımız gencimizin doğru kararı verip mutlu olması. Amaca giden yolsa bu konuda düşünmesine, tartmasına izin vererek ona destek olmak şeklinde belirlenmeli. Ateşle barut, tehlikeli ilişkiler. Kız erkek arkadaşlıklarında biz anne babaları en çok korkutan, yanlış adımlar atılması, ileride pişman olunacak olayların yaşanmasıdır. İyi de ya böyle arkadaşlık ederken başına bir iş gelirse? Malum ya, ateşle barut bir araya gelince, bir yerde haklı bir korkuyu dile getiriyor bu sözler. Atılan yanlış bir adımın hayatını karartması, ona pahalıya mal olacak ilişkilere girmesi, tehlikeli arkadaşlıklar yapması, onların etkisinde hatalı bir yola sapması da bizlerin karabasanlarından. Ama bu korkulan olayları engelleyebiliriz. Hem de o yasakçı tutumdan çok daha etkili bir yöntemle başarabiliriz bunu. Gençlerimizle yakın, sıcak ve hoşgörülü bir ilişki korktuklarımızı önleyecektir. Onlarla arkadaş olacak, her şeyi ama her şeyi konuşacağız. Doğruları, eğrileri, ahlaki değerleri, cinselliği gençlerimizle dostça tartışacağız, anlatacağız. Alkol ve uyuşturucu hakkında onları bilgilendireceğiz. Hayatta her şeyin bir bedeli olduğunu, doğru yolda yürürse bunun semeresini yine kendisinin toplayacağını, yanlış yola saparsa üzüntüler ve acılarla bedelini ödeyeceğini, ona sevgiyle, onun yaşlı ama gerçek dostu kimliğimizle anlatacak, aydınlatacağız. Bu arada da hakkı olan yaşına uygun ve yaşına özgü isteklerine karşı durmayacağız. Ona özgürlük tanıyacağız ve bu hoşgörü ortamında fikir alışverişinde bulunup her şeyi konuşup tartışacağız. İşte böylesi bir atmosfer yaratmayı başarabilirsek gencimiz gelip yaşamında olup bitenleri bize anlatıp danışacaktır. O zaman bizler de onu doğru düşünmeye yönlendireceğiz. Bu çok değerli fırsatı ancak böyle bir ortam yaratırsak yakalayabiliriz. Onun için kız ve erkek arkadaşlıklarından korkmayalım. Gencimizi önce sevgi, güven ve bilgiyle donatalım. Sonra da ona güvenelim. Bizleri korkutan bir diğer konu tehlikeli arkadaşlar ve onların gençlerimizin üzerindeki olumsuz etkileri. Ülkemizde pek fazla olmamakla birlikte bazı küçük grupların aşırı alkol, aşırı hızlı araba kullanma, uyuşturucu kullanma, hiçbir kural tanımama gibi davranışlar içine girdiklerini duyuyoruz. Aslında geneline vurulduğunda bunlar bir avuç genç. Çoğu da sorunlu. Ama yine de gencimiz böyle bir gruba çatarsa, ya onun da aklını çelerlerse, ya arkadaşlık uğruna onlara uyarsa gibi kuşkular da uzak duramıyoruz. Diyelim bir arkadaşı var ve onu çok seviyor. Arkadaşıysa böyle bir gruba dahil ve gencimizi de bu grubun içine çekmeye çalışıyor. Yaptıklarına onu da ortak etmek istiyor. Gencimiz bir ikilem içinde. Bir yandan arkadaşını yitirmek istemiyor, öbür yandan grubu ve davranışlarını pek de onaylamıyor. Ve belki de bu iç çatışmasını bize aktaramıyor. Böyle bir olasılığı düşünüp, sadece böyle bir durum için değil, tüm hayatı boyunca bir ikilem karşısında kaldığında, kendi kendine şu soruları sormasını öğütlemeliyiz ona. Benden yapılmasını isteneni yaptıktan sonra da kendimi iyi hissedebilecek miyim? Yapmayı düşündüğüm şey kendim hakkındaki olumlu düşünce ve duygularımı artıracak mı yoksa azaltacak mı? Alacağım bu kararın bana yararı mı olacak zararı mı? Alacağım bu kararın beni sevenlere yararı mı olacak zararı mı? Onları sevindirecek mi yoksa üzecek mi? Bu dünyada en çok saygı duyduğum ve beğendiğim insanı düşünüyorum. Onu gözümün önüne getiriyorum. O kişinin benim şu yaptığımı ya da yapmayı düşündüğümü görmesini ister miydim? Bu soruları sormayı benimserse, sadece ilk gençliğinde değil, ilerideki yıllarda da herhangi bir durumda kendi kendini kontrol edebilme yeteneğini geliştirecektir. Genç insana herhangi bir karar aşamasına yardımcı olabilecek başka bir yöntemse yazmaktır. İçinden çıkamadığı durumlarda bir kağıt alıp, yukarıdan aşağıya bir çizgi çekerek, bir tarafa konunun iyi yanlarını, öbür tarafına da kötü yanlarını yazmasını önerebiliriz. Ama bunu yaparken gerçekten dürüst davranacak, duygularının etkisinde kalmayacak, böylece bir karar arifesinde kafasının içindeki karmaşıklığı o beyaz kağıdın üstüne döktüğünde her şey daha açık, daha net görünecektir. Bizim sevgiyle bakan gözlerimiz onun sinirli ya da sıkıntılı halinin hemen farkına varacaktır. Üstüne varmadan bir sıkıntım varsa yardımcı olmak isterim diyerek kapıları açık tutarsak bir süre sonra gelip derdini açacaktır. İşte bunlar da sorunlu zamanlarda yapabileceklerimizden birkaç örnek. Ve gelelim esnek olmamız gereken diğer konulara. Gençlerin giyimini eleştirmeden önce eski resimlerimize bir göz atalım. Her kuşak bir sonrakini beğenmez, eleştirir. Çünkü kendine benzemiyordur. Oysa her kuşak kendi hayatını, kendi zevkine, kendi ölçülerine göre yaşar. Giyim konusunda da bu böyle. Gençler çocukluktan gençliğe adım atarlarken bir değişimden geçiyorlar. Kendi düşünceleri doğrultusunda hareket ederek kişiliklerini bulma savaşı veriyorlar. Giysileri de bu davranışın bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle kızımız cici rugan ayakkabılarını atıp lastiklerle dolaşıyor diye paniklemeyelim. Oğlumuz saçlarını at kuyruğu yapıp ortalarda dolanıyor diye yerin dibine geçmeyelim. Birkaç yüzyıl öncesini bir düşünürsek, soyluların buklelerini hoplata hoplata at bindiklerini anımsayacağız. Eski Türk akıncılarının saçları omuzlarından aşağı dökülürdü. Kaldı ki bugünlerde de asker tıraşı moda. Bunların hepsi bir kendini deneme, kendini kanıtlama arzusundan doğuyor. Hiç merak etmeyin, okulu bitirip hayata atılınca bizden de tutucu olacaklar ve anne bu pembe eşofmanla sokağa çıkmayı düşünmüyorsundur umarım gibi uyarılarda bulunacaklardır. Onun için bırakalım bu dönemi kendi zevkleri doğrultusunda deli dolu da olsa kendi modalarını uygulayarak yaşasınlar. Bayram ziyaretlerinde büyüklerin elini öpmeye giderken bizim isteğimize yakın giyinsinler yeter. Ayrıca bu sıra dışı giyimleri, saç biçimleri, takıları yaşama renk katıyor. İlginç bir giysi en azından dikkatimizi çekiyor, bizi şaşırtıyor ve tek düze yaşamın akışı içinde gülümsememize yol açıyor. Bırakalım gençliklerini yaşasınlar. Daha sonraki yıllarda giyemeyeceklerini giysinler, takamayacaklarını taksınlar. Ve Belma Aksu'nun bir yazısı. Kızınızı eleştirmek kolay elbet diye başlıyor bu yazı ve şöyle devam ediyor. Kızınızı eleştirmek kolay elbet. Kötü zevksiz giyiniyor. Doğru dürüst davranmasını bilmiyor. Saçma sapan konuşuyor. Peki ya biz 30 yıl önce onların yaşındayken nasıldık? Hiç düşündünüz mü? Gelin zaman tünelinden o günlere gidelim. Saçlar krepe edilmiş, yün yumağı gibi içi dolaşık, dışı balon gibi düzgün ve kabarık. Dalgalı saçlarımız her banyodan sonra saçlarımızı ütü masasına serip ütülüyorduk. Dümdüz pırasa gibi olsun diye. Düz süpürge saçlılarımızsa teneke bigudilerle sarıyordu saçlarını ve gece kafalarında o teneke parçalarıyla yatıyorlardı. Sabahleyin dalgalı bir görünüşleri olsun diye. Okul çıkışı alelacele sedefli rujlar dudaklara dolaştırılıyordu. Ya 20 yıl önce nasıldık? Saçlarımızı sanki güneştenmiş gibi Alman papatyalarıyla sarartıyor ya da kınayla kızıl ışıklar kazanmasını sağlıyorduk. Moda diye kış ortasında palto yerine şallara sarınıp sokaklara vuruyorduk kendimizi. Ve de kimi kaldırım yüksekliğinde apartman topuklarının tepesinde geniş paçalı blucinlerimizle bir cambaz ustalığıyla omurgamızı, sağlığımızı hiçe sayarak dolaşıp duruyorduk. Bikini mayolarla bele takılan altın zincirler pek çok genç kızın rüyalarını süslüyordu. Bir bakın o günkü resimlerimize. Az mı komikti halimiz acanım? Şimdiki gençler belki biraz fazlaca paspal giyiniyorlar ama en azından daha rahat, kendilerine güven dolu ve dünkü bizlerden hiç şüphesiz daha tabii, çok daha gerçekçiler. Gençlerin kendilerine özgü dili. Gençlerimizin dili Türkçesi eleştiriliyor. Gerçekten de onların kendi aralarında geliştirdikleri deyişler, uydurdukları sözcükler ve özellikle de yanlış kullandıkları kelimeler var. Kendilerine özgü bir dil geliştirmişler. Argo da kullanıyorlar ve kendilerini çok az sözcüklerle ifade ediyorlar. Bunların hepsi doğru ama bizler de zamanında argo kullanır, kendimize özgü sözcüklerle konuşurduk. Ama bunu büyüklerimizin yanında yapmazdık. Bugünün gençleri de yapmıyorlar. Yerine göre konuşuyorlar. Doğal olarak genel çizgiden söz ediyoruz burada. Yoksa 1000 kişilik bir okulda biri çıkıp da öğretmenine böyle bir dille hitap etmişse, gençlerimizin deyişiyle söylemek gerekirse bu tüm gençliği bağlamaz. Her zaman uç örnekler, sivri köşelerde gezinenler vardır. Ama bu kitabın konusu değil. Biz genel çizgiyi izliyor, genel çizgide yaşayan gençlerimizi ve ailelerini tartışıyoruz. Gençliğin giyimde olduğu gibi dilde de kendi kendini deneme arzusu vardır. Kendi aralarındaki konuşmalarında ve şarkılarında görebiliriz bunu. Ayrıca bazı sözcükler gülmek için çarpıtılıyor. Sadece gülmek için, yoksa Türk diline karşı savaş açmış değiller. Kaldı ki dilimizi korumak onların değil bizim görevimiz. Eğer onlar dertlerini bir avuç sözcükle anlatmaya çalışıyorlarsa bu onların değil bizim suçumuz. Gençlerimiz bizim eserimiz. Bizim aynadan yansıyan görüntümüz. Eğer o görüntüyü beğenmiyorsak asıl kendimizin beğenilecek yanı yok demektir. Eskilerin deyişiyle eğri oturup doğru konuşalım. Eğer bir evde ona masallar okuyarak işe başlamıyorsak, onu kitaplarla, sözcüklerle tanıştırmıyorsak, kendimiz okumuyor, ufkumuzu ve sözcük dağarcığımızı geliştirmiyor, 3-5 sözcükle idare ediyorsak, kısaca evde böyle yetiştiriyorsak, okulda ders kitabı diye önüne konan kitaplar sıkıcıysa ve üstüne üstlük bir türlü kabullenemediği nedenlerle bu kitapların bir de ezberlenmesi gereği varsa, kısaca kitaptan soğutuluyorsa, yaşamlarında önemli bir yeri olan televizyon yayınlarında haberleri verenlerin, sunucuların hatalı vurgulamalarını, sözcükleri yanlış kullanmalarını sürekli dinliyorlarsa daha fazla onlardan ne bekleyebiliriz ki? Gençler şöyle konuşuyor, böyle konuşuyor. Popçular, radyocular öyle demiş, böyle konuşmuş. Bunlar hep gençliğin cıvıl cıvıllığının, kabına sığamamasının ve yeni kalıplar denemesinin göstergesi. Kalem efendisi gibi ağır ve tumturaklı olacak halleri yok ya. Ama dilimiz ciddi bir konu ve bu önemli konuda görev toplumun direkleri olması gerekenlere düşer. Toplumun direkleri pek çok konuda olduğu gibi dil konusunda da aile, eğitim kuruluşları ve medya olarak ortaya çıkıyor. Bu direklerin sağlam ve güçlü olması gerek. Her biri ayrı telden çalmak yerine bir diğeriyle uyumlu, bir diğerinden haberdar olarak dimdik ayakta durmalı. Biri uzun biri kısa olursa o bina çökmez mi? Dil konusunda da bu üçlü arasında bir bütünlük sağlayarak onların doğru örnekleri duymalarını, okumalarını ve dinlemelerini sağlamalıyız. Önce bizler, yani toplumun direkleri, tutarlı ve sağlam bir örnek koymalıyız gençlerin önüne. Onlar gençliklerini yaşar, kendi dil denemelerini yaparken model olarak doğru olanı görüp duyduklarında bu onlar farkında bile olmadan zihinlerinin gerisine yerleşir ve gün gelince gençlerimiz kendilerinden de bir şeyler katarak toplumu ayakta tutan güçlü sütunlar olarak yerlerini alabilecek, doğru ve temiz bir dille konuşabileceklerdir. Önemli olan gençliğin denemeleri değil, sorumlu kuruluşların, temel direklerin güzel ve zengin bir Türkçe için neler yaptığı, ona nasıl sahip çıktığıdır. Dilimizin yozlaşmasını istemiyorsak, önce bizler üstümüze düşeni yapmalıyız. Nasıl mı? İlgilenerek, sahiplenerek, çaba göstererek ve hepsinden önemlisi birilerinin bu hataları düzeltmesini bekleyerek değil, kendimiz ne yapabiliriz diye sorup harekete geçerek. Evde çocuğumuzu kitapla tanıştırıp, okuma alışkanlığı verip, sözcük dağarcığını genişleterek, sonra okulda okuduklarını inceleyip, okul idaresi ve öğretmenlerle görüşüp daha aydınlık ve akıcı bir Türkçeyle yazılmış, sıkmayan, kendini okutan kitapların yazılması için gerekli yerlere başvurulmasını sağlayarak ve televizyon kanallarına mektuplar yağdırarak gençlerimize olumlu örnekler sunmaları konusunda bir toplum baskısı oluşturarak gerçekleştirebiliriz bunu. Tüm bu gerçekler ortadayken gençlik dilimizi yozlaştırıyor demek işin kolayına kaçmak. Neden telefonda bu kadar çok konuşurlar? Gencimiz okula sevgili arkadaşlarıyla aynı serviste gider gelir. Sınıfta yan yana oturur, böylelikle tüm günü birlikte geçirirler. Oysa eve gelir gelmez telefonun başına geçer ve sanki arkadaşıyla yıllardır görüşmemişler gibi uzun muzun bir sohbete dalar. Eh, bu arada fatura da kabardıkça kabarır. Bizim, kızım oğlum daha yeni arkadaşından ayrıldın, ne var bu kadar konuşacak, yeter artık feryatlarımıza, ya aldırmadan konuşmasını sürdürür ya da üf anne rahat bir telefon konuşması bile yapamıyorum bu evde diye söylenir. Faturalar kötü kader gibi kapımızı çaldığındaysa babanın haklı öfkesini göğüslemek o cici cici odasında otururken yine biz annelere düşer. Gençler niye bu kadar çok telefonda konuşurlar hiç merak ettiniz mi? Ben ettim ve araştırdım. Efendim, çocuklarımız gençlik dönemine adım atarken bir kimlik arayışı içine giriyorlarmış ve bu nedenle sürekli kendilerini, arkadaşlarını, içinde yaşadıkları ortamı sorguluyor ve fikirler üreterek işin doğrusunu bulmaya çalışıyorlarmış. Bunu yaparken de kendi yaştaşlarının neler düşündüğünü merak ediyor, kendi fikirlerini onlarınkiyle kıyaslamak istiyorlarmış. Bence coğrafyacı sınıfta Füsun'a öyle bağırmamalıydı. Neymiş, dalga geçiyormuş. Sonuçta herkesin başına gelebilir böyle bir şey, öyle değil mi? Karşı taraftan ilginç bir gözlem. Bence bugün aşırı sinirliydi. Okula gelmeden önce belki de kocasıyla kavga etmişti. Karşılıklı kıkırdaşmalar. Füsun da havalara girdi bugünlerde, farkında mısın? Canım anlasana, Serhat'la çıkmaya başladı ya. Hem biliyor musun geçen gün Rana'ya ne demiş? Ne demiş? Serhat'ı tanıdıktan sonra hayatım anlam kazandı demiş. Atıyorsun. Vallahi Rana yalan mı söyleyecek? Ne demiş, ne demiş? Serhat'ı tanıdıktan sonra yaşamım anlam kazandı demiş. Ay inanmıyorum. Ve karşılıklı aygın baygın sesler. Bence bu kızın hayatı numara. Bence de. İşte bu bence sencelerle çeşitli konularda fikir yürütüyor, kendilerinin ve arkadaşlarının düşüncelerini kıyaslıyorlarmış. Aslında böyle fikir jimnastiği yapmaları, azıcık dedikodu koksa da kıvanç verici. Ah bir de o faturaları ödeyen bizler olmasak. İşin kökünde kendini tanımak, çevresinde olup bitenleri sorgulamak, düşünmek ve yanıtlar aramak yatıyormuş. Öte yandan bu telefon başı kimlik arayışlarının aile bütçesine okkalı darbeler indirmesinin yanı sıra akşama eve önemli bir konuk getireceğini bildirmek isteyen babanın sürekli meşgul sinyaliyle karşılaşması işin boyutunun daha da ciddileşmesine neden oluyor. Bu durumda yapmamız gereken gencimizi karşımıza alıp evdeki telefonu kullanmanın bir anayasal hak olmadığını, sadece ve sadece babasının ter dökerek ona sağladığı bir ayrıcalık olduğunu, ayrıca insan hakları evrensel bildirisine göre bu dünyada herkes eşit kabul edildiğinden telefonu kullanma hakkının da eşit olması gerektiğini, buna uymadığı takdirde düzeni alt üst edenin bir anarşist konumunda mütalaa edileceğini, böyle bir durumda da çoğunluk bizde olduğundan adil bir oylama sonucunda ona rahatlıkla ambargo uygulayabileceğimizi diplomasi diliyle tatlı tatlı anlatmalıyız. Gencimize çalışma olanakları sağlayabilmiş olsak bir çözüm daha var. Ayrıntılı fatura isteyip ay sonunda bunu onun önüne koyarak çok daha etkin bir yöntem uygulayabilmiş olurduk. Ama böyle bir olasılık bizler için henüz geçerli olmadığından diplomasi dilini kullanmak tek çıkar yol gibi görünüyor. Bu uygulamanın dışında makul ölçüde yapılan konuşmalar ve sınav öncesi gibi kritik günler için biraz daha anlayışlı davranmamız gerektiğini bilmem hatırlatmaya gerek var mı? Müzik patlaması. Farkındaysanız son yıllarda adeta bir patlama yapan radyolarla, genç popçularla ve diğer alandaki şarkıcılarla bol bol müzik dinleyen bir toplum olduk. Bu da güzel bir gelişme. Müziğimizde bir kendini arayış, doğu-batı kültürü arasında bir sentez kurma çabası var. Başı çeken de yine gençler. Radyolarda müzik, canlı, tempo sohbetlerle sürdürülüyor ve bazıları da gençlerden gençlere yararlı mesajlar gönderiyor. Diğer ülkelerde pek çok konu müzik aracılığıyla iletiliyor gençliğe. Çevrecilik, yağmur ormanlarının korunması, sevgi, dünya barışı, dostluk gibi konular işleniyor bu hareketli parçalarda. Operacılarla popçular yardım dernekleri için bir araya geliyor. Dev konserler veriyorlar. Kimi Pavarotti için, kimi Sting için gidiyor ve böylece iki değişik müziğin değişik kitlelerce tanınması sağlanıyor. Olimpiyatlarda ve Dünya Futbol Kupası'nda en ünlü operacılar birlikte özel konserler veriyorlar. Sporla müziğin birleştiği ortamda bir zamanlar küçük bir grubun dinlediği ve sevdiği operayı artık gençler de tanıyor ve severek dinliyor. Müziğin dili evrensel olduğundan böylesi bir gelişimden bizler de etkileniyoruz. Gençlerin sevgilisi Burak Kut'a en beğendiği sesler sorulduğunda dışarıda en beğendiğim Pavarotti, içeride ise Hakan Peker diye yanıtlıyor. Fahir Atakoğlu'nun besteleri yepyeni bir boyut getirdi müziğimize. Zülfü Livaneli, Yeni Türkü grubu ve Sezen Aksu'nun başı çektiği akım batı çalgılarıyla bizimkileri kaynaştırıyor.